Ayrım 36.
Yeryüzüne inerek zaman zaman bazı azizlere, çilekeşlere, kutsal keşişlere göründü. Bu kimselerin yaşam öykülerinde öyle yazıyor. Sözlerinin doğruluğuna inanan yurttaşımız Tütçev şöyle der. Çarmıhın ağırlığı altında ezilen, gökler kralı köle kılığında kutsayarak ana yurdum dolaştı seni baştan başa. Sana şunu söyleyeyim ki gerçekten de böyle olmuştur. Bir an bile olsa acılar, kederler içinde kıvranan, iğrenç günahlara batmış ama gene de ona çocuksu bir sevgiyle bağlı olan ulusa görünmeye karar verdi. Yapıtımdaki olay İspanya'da Sevil'de geçiyor. Tanrı'nın onuruna her gün ateşler yükseldiği, yüce Otodafe'de dinsiz çılgınlar yakıldığı yıllar. Dipnot, Engizisyoncuların dine karşı suç işleyenleri yaktıkları ateş. Ah elbette bu gelişi söz verdiği gibi dünyanın sonu yaklaşırken göksel bir görkem içinde, doğudan batıya çakan bir şimşek gibi birdenbire inişi değildir. Hayır, bir an içinde olsa dinsizlerin yakıldığı ateşlerin çatırdadığı ülkedeki evlatlarını görmek istemiştir. 15 yüzyıl önce insanlar arasında 3 yıl gezdiği insan kılığıyla girmiştir aralarına gene. Bu güney kentinin sıcak alanına iniyor. Aynı alanda daha bir gün önce kralın, saraylıların, şövalyelerin, kardinallerin, göz kamaştırıcı soylu bayanların, Sevillilerin gözleri önünde kardinal büyük engizisyoncu görkemli bir otodafede ad majorem gloriam dei yüzlerce din düşmanını yakmıştı. Dipnot, Latince Tanrı'nın yüce onuruna. Sessizce, belirsizce gelmişti ama herkes tanıdı onu, pek gariptir bu. Yapıtımın en güzel yerlerinden biri burası olabilir. Hemen öyle tanınması üzerine parlak sözler edilebilir. Halk önüne geçilmez bir güçle ona koşuyor, çevresini alıyor, peşine takılıyor. Hiçbir şey söylemeden sonsuz merhamet dolu bir gülümseme ile geçiyor aralarından. Sevgi güneşi parlamaktadır kalbinde. Mutluluk, bilgi, güç ışıkları dökülür gözlerinden. Bu ışıklar çevresindeki insanların içine dolar, onların da kalplerinden sevgi taşar. Kollarını öne uzatıp insanları kutsar, ona hatta giysisine dokunanlar, hastalıklarını bir anda yenen üstün bir güce kavuşurlar. O anda çocukluktan beri kör bir ihtiyar kalabalık arasından "Rabbim, bana şifa ver de görebileyim seni" diye bağırıyor. O anda gözlerinin önünde bir perde varmış da çekilmiş gibi görmeye başlıyor ihtiyar. Onu görüyor. Halk ağlıyor, ayağını bastığı yerleri öpüyor. Çocuklar çiçek atıyorlar önüne. "Yardımcımız ol" diye bağırıyorlar. Herkes "odur" diyor. Ondan başkası olamaz. Sevil Katedrali'nin kapısında gelip duruyor. Tam o anda da bir kalabalık ağlıya sızlıya, beyaz, üstü açık, küçük bir tabut getirmiştir katedrale. Varlıklı bir kentlinin 7 yaşındaki biricik kızı ölmüştür. Çiçekler içinde yatmaktadır kızcağız. İki gözü iki çeşme ağlayan anneye, "yavrunu diriltecek" diye bağırıyorlar kalabalıktan. Tabutu karşılamaya çıkan katedral papazı şaşkın çevresine bakıyor, kaşlarını çatıyor. Yavrusu ölen annenin çığlığı duyuluyor birden. Onun ayaklarına kapanıyor, kollarını havaya kaldırıp "gerçekten oysan dirilt yavrumu" diye yalvarıyor. Herkes duruyor, tabutu indiriyorlar, tam ayaklarının dibine bırakıyorlar. Merhametle bakıyor, ağzından tane tane şu sözcükler dökülüyor. "Kalksın kız." Kız tabutun içinde doğrulup oturuyor, şaşkınlıktan açılmış gözleriyle gülümseyerek bakınıyor. Tabutta yatarken elinde tuttuğu beyaz gül demetini bırakmamıştır hala. Kalabalık çalkalanır, herkes bağırmaya ağlamaya başlamıştır. İşte tam bu anda katedralin önündeki alandan büyük engizisyoncu kardinal geçer. 90 yaşlarında, uzun boylu, zayıf yüzlü, gözleri göz çukurlarına kaçmış ama bakışları gene de çakmak çakmak, dimdik yürüyen bir ihtiyardır bu. Ah, dün Roma dininin düşmanlarını yakarken giydiği göz alıcı kardinal giysisi değildir şimdi üzerindeki. Kaba bir rahip cübbesi vardır omuzlarında. Birkaç adım arkasından yardımcıları, kulları, kutsal koruyucuları yürümektedir. Kalabalığın önünde durup uzaktan bakıyor. Her şeyi, tabutu, onun ayaklarının dibine koyduklarını da, kızın dirilişini de görmüştür. Surat asıyor birden. Ak düşmüş gür kaşlarını çatıyor. Bakışı kötü kötü parlıyor. Parmağıyla onu gösterip koruyucularına yakalayın diye buyuruyor. Kardinal öylesine güçlüdür, halk öylesine korkar ondan ki hemen geri çekilir kalabalık, koruyuculara yol açar. Bir anda ortalığı kaplayan ölüm sessizliği içinde yakalarlar onu, götürürler. Halk hep birden yerlere kadar eğiliyor büyük engizisyoncunun önünde. Beriki hiçbir şey söylemeden kutsuyor onları, yürüyüp gidiyor. Koruyucular tutukluyu kutsal mahkemenin eski yapısındaki karanlık, dar, kemerli zindana götürüp kapıyorlar. Gün batıyor, sıcak, yaprak kıpırdamayan, karanlık bir Sevil gecesidir. Hava, defne, limon kokuyor. Gecenin zifiri karanlığında zindanın demir kapısı açılıyor birden. Elinde bir kandille büyük engizisyoncu yavaş yavaş giriyor içeri. Yalnızdır, kapı hemen kapanıyor arkasından. Kapının yanında durup uzun uzun onun yüzüne bakıyor. Sonunda yavaşça yaklaşıyor, kandili masanın üzerine koyuyor, şöyle diyor. Sen misin o? Sen misin? Ama karşılık alamayınca aceleyle ekliyor. Cevap verme bana, sus. Zaten ne söyleyebilirsin ki? Ne söyleyeceğini çok iyi biliyorum. Hem daha önce söylediklerine bir şey eklemeye hakkın da yok zaten. Niçin işimize engel olmak istiyorsun? Bize engel olmaya geldin, kendin de biliyorsun bunu. Ama yarın ne olacak biliyor musun? Kimin nesi olduğunu bilmiyorum. O musun yoksa onun benzeri misin? Bilmek de istemiyorum. Ama yarın cezalandıracağım seni. Dinsizlerin en azgını diye yaktıracağım. Bugün ayaklarını öpen o insanlar var ya, işte onlar bir baş işaretimle ateşini tutuşturmak için birbirleriyle yarışacaklar, biliyor musun bunu? Kardinal gözlerini tutsağının gözlerinden bir an ayırmadan, duygulu bir dalgınlıkla, öyle ya diye ekledi, belki de biliyorsundur bunu. Hiç konuşmadan ağabeyini dinleyen Alyosha gülümsedi. Anlayamıyorum bunları İvan, dedi. Sınırsız bir hayal gücünün ürünü mü anlattıkların, ihtiyarın gördüğü bir düş mü, yoksa tuhaf bir quid pro quo mu? Dipnot, Latince birbirine karıştırmak. İvan da gülümsedi. Günümüzün gerçekçiliği böylesine sardıysa seni, hayal ürünü hiçbir şeyi kabul edemiyorsan, sonuncuyu kabul et bari. Madem ki quid pro quo diyorsun, öyle olsun. Gene gülümsedi İvan. Gerçektir, 90 yaşındadır ihtiyar. İnancıyla aklını çoktan bozmuş olabilir. Tutsağı dış görünüşüyle şaşırtmış da olabilir onu. Nihayet bir sayıklama, 90'lık bir ihtiyarın ölüm öncesinde gördüğü bir düş de olabilir. Bir gün önce 100 kafiri yaktırmanın verdiği heyecanı da bunlara eklersen, hem ha quid pro quo olmuş, ha sınırsız bir hayal ürünü. Bize göre hepsi bir değil mi? Önemli olan ihtiyarın konuşmak istemesidir. 90 yıl içinde sakladığı, sözünü etmediği şeyleri yüksek sesle anlatıyor. Tutsak hep susuyor mu? Yüzüne bakıyor, ağzını açmadan dinliyor, değil mi? İvan gene gülümsedi. Evet, öyle olması gerekir zaten. Daha önce söylenenlere bir şey eklemeye hakkı olmadığını söylüyor ona. Doğrusunu istersen Roma Katolikliğinin en önemli özelliklerinden biriyle büyük benzerlik vardır bunun arasında. Hiç değilse ben böyle düşünüyorum. Papa'ya her şeyi söyledin, öyleyse her şey Papa'nındır şimdi. Artık gelme yer yüzüne, son ana kadar işlerimize karışma. Böyle söylemekle kalmıyor, bunu kitaplarında yazıyorlar bile, hiç değilse cizvitler yapıyor bunu. Din bilginlerinin kitaplarında ben okudum. İhtiyar şöyle soruyor ona. Geldiğin dünyanın bilinmezliklerinden olsun söyleyebilir misin bize? Yanıtı da kendi veriyor. Hayır, daha önce bildirilenlere ekleyecek bir şeyin yok. Yeryüzüne önceki gelişinde, Öylesine savunduğun özgürlüğü çekip alamazsın kişioğlunun elinden. Şimdi bildireceğin her şey kişioğlunun inanç özgürlüğüne darbe indirecektir. Çünkü bir mucize olacaktır bu. Oysa 1500 yıl önce onun özgürlüğü senin için en değerli şeydi. O zaman sık sık şöyle söyleyen sen değil miydin? Özgürlüğünüze kavuşturmak istiyorum sizi. İhtiyar birden dalgın dalgın gülümsüyor. Ama bu özgür insanları gördün işte. Gözlerinin içine sert sert bakarak şöyle ekliyor. Bu çok pahalıya oturdu bize. Ama senin adına bir sonuca erdirdik bu işi sonunda. Bu özgürlük yüzünden 15 yüzyıl acı çektik ama bitti artık. Kökünden hallettik sorunu. Kökünden hallettiğimize inanmıyor musun? Tatlı tatlı bakıyorsun yüzüme, bana kızmayı bile gerekli bulmuyorsun öyle mi? Ama şunu bil ki şimdi, özellikle günümüzde kişioğlu her zamankinden daha bir özgür olduğuna kesinlikle inanmaktadır. Oysa kişisel özgürlüğünü kendisi getirmiş, saygıyla ayaklarımızın dibine bırakmıştır. Ama biz yaptık bunu. Böyle bir özgürlük müydü senin istediğin? Alyosha ağabeyinin sözünü kesti. Gene anlayamıyorum. İhtiyar alay mı ediyor? Hiç de alay etmiyor. Tersine insanları mutlu kılmak için özgürlüğü sonunda yenebilmelerini, kendisi için de adamları için de kıvanç verici bir görev saydığını belirtmek istiyor. Çünkü ancak şimdi insanların mutluluğu üzerine düşünülebiliyor. Engizisyondan söz ediyor kuşkusuz. Kişioğlu baş kaldırıcı olarak yaratılmıştır. Baş kaldıranlar mutlu olabilir mi hiç? Seni uyardılar. Uyarma, öğüt eksik değildi ama dinlemedin hiçbirini. Kişioğlunun mutlu kılınabileceği tek yolu kabul etmedin. Neyse ki giderken bize bıraktın işleri. Vaat ettin, söz verdin, işleri yürütmek hakkını bize tanıdın. Şimdi bu hakkı elimizden almayı düşünmezsin umarım. Niçin geldin işlerimize engel oluyorsun? Uyarmanın öğütün eksik olmaması ne anlama geliyor diye sordu Alyosha. İhtiyarın asıl söylemek istediği de bu işte. Ürkünç, zeki ruh, yok etme ve yokluk ruhu. Konuşmasını sürdürüyor ihtiyar. Yüce ruh çölde konuşmuş seninle, kitaplarda yazılıdır bu, sözde yolunu şaşırtmak istemiş. Öyle mi? Sana üç sorusuyla bildirdiği, kabul etmediğin, kitaplarda adı yol şaşırtıcı diye geçen şeylerden daha bir gerçek şey var mıdır? Aslında yeryüzünde gerçek, ulu bir mucize olmuşsa, o gün bu üç soru bir mucizeydi. Yalnızca denemek için şöyle düşünebilsek. Ürkünç ruhun sorduğu bu üç soru kitaplardan silinip gitse, onları yeniden bulup, düşünüp kitaplara yazmak gerekse, bunun için dünyanın en bilge kişilerini, yöneticilerini, din bilginlerini, bilim adamlarını, filozoflarını, ozanlarını toplayıp şöyle deseler. Düşünün, taşının, üç soru bulun. Ama bu soruların gerçekle çelişmemelerinden başka, üç sözcükte, yalnızca üç tümcede, dünyanın kişioğlunun bütün geleneğini anlatmaları gerekmektedir. Yüce, zeki ruhun, çölde sana gerçekten de sorduğundan kuşku edilemeyecek, o üç soruya güç, derinlik bakımından yaklaşabilecek bir soru bile bulunabileceğini sanıyor musun? Yalnızca bu sorular, onların ortaya çıkışındaki mucize bile karşısındakinin geçici, dünyasal değil, ölümsüz, gerçek bir zeka olduğunu göstermeye yetiyor. Çünkü insanlığın geleceği tüm olarak bu sorularda dile gelmiş, kişioğlunun yeryüzündeki çözümlenememiş, tarihsel çatışmaları bu sorularda biçimlerini bulmuştur sanki. O zaman şimdiki kadar açık seçik olamazdı bu sorular, böylesine rahat anlaşılamazdı. Çünkü geleceği bilemez insan. Ama şimdi 15 yüzyıl geçti aradan, her şeyin bu üç soruda öylesine kesinlikle haber verildiği, olayların burada söylenenlere öylesine uyduğu kanısındayız ki, bunlara bir şey eklemek ya da çıkarmak olamaz. Kendin söyle, sen mi haklıydın o zaman seni sorguya çeken mi? Birinci soruyu anımsa, kelimesi kelimesine olmasa bile anlamı aşağı yukarı şöyleydi. İnsanların arasına katılmak istiyorsan, hem de elin kolun boş, özgürlük sözcüğünü götürüyorsun onlara yalnızca. Oysa onlar basit, doğuştan bayağı yaratıklar oldukları için bu sözcüğü anlayamayacaklardır. Korkacaklardır, dehşete düşeceklerdir. Çünkü kişioğlu için özgürlük sözcüğünden daha anlamsız bir şey olamaz. Oysa şu kızgın çöldeki taşları görüyor musun? Onları ekmek yap, insanlar koyun sürüsü gibi gelirler peşinden. Elini çekeceksin, ekmekten onları yoksun edeceksin diye korkudan tir tir titreyerek uysal uysal geleceklerdir peşinden. Ama kişioğlunun özgürlüğünü elinden almayı istemedin sen, bu öneriyi reddettin. Onların bana bağlılıklarını ekmekle satın alırsam özgürlük nerede kalır diye düşündün. Kişioğlu yalnızca ekmekle yaşamaz dedin. Ama toprak ruhunun bu ekmek uğruna sana baş kaldıracağını, seninle cenkleşeceğini, seni yeneceğini, bütün insanların bu canavarın dengi yok, bize gökten ateşi indirdi diye bağırarak onun peşinden koşacağını biliyor musun? Yüzyılların geçeceğini, insanların kendi akılları ve bilim ağzıyla konuşmaya başlayacaklarını, dine karşı suç işlemek diye bir şeyin, dolayısıyla günahın olamayacağını, yalnızca açların bulunduğunu söyleyeceklerini biliyor musun? Sana karşı kaldırılan, senin tapınağını yıkacak olan sancakta, insanı doyur, sonra erdem iste ondan diye yazıyor. Tapınağının yerinde yeni bir yapı, gene ürkünç bir Babil Kulesi yükselecek. Gerçi eskisi gibi o da tamamlanamayacak ya, bu yeni kuleden gene de kaçınabilir, kişioğlunun acısını 1000 yıl kısaltabilirdin. Çünkü kuleyle 1000 yıl uğraştıktan sonra nasıl olsa bize gelecekler. O zaman gene yer altında, katakomplarda saklanır bulacaklar bizi. Çünkü gene kovulacağız, eziyet edecekler bize. Bulunca şöyle bağıracaklar. Karnımızı doyurun. Bize göklerden ateş indirmeyi vaat edenler sözlerini tutmadılar. O zaman biz tamamlayacağız onların kulesini. Çünkü karınlarını kim doyurursa onun başaracağı iştir bu. Karınlarını da ancak biz senin adına, senin için yalan söyleyerek doyurabiliriz. Ah, hiçbir zaman, biz olmasak hiçbir zaman doymaz karınları. Özgür kaldıkları sürece hiçbir bilim ekmek sağlamaz onlara. Ama sonunda özgürlüklerini getirip ayaklarımızın dibine bırakacaklar. Köleniz olalım daha iyi, yeter ki doyurun karnımızı diyecekler. Özgürlükle ekmeğin ikisinin bol ölçüde bir insanda bulunmasının anlamsız olduğunu, çünkü bu iki şeyin hiçbir zaman uzlaşamayacaklarını sonunda kendiliklerinden anlayacaklardır. Güçsüz, ahlaksız, zavallı, baş kaldıran oldukları için hiçbir zaman özgür olamayacaklarına da inanç getireceklerdir. Göksel ekmek vaat ettin onlara ama gene söylüyorum, senin bu ekmeğin güçsüz, sonsuza dek lanetlenmiş, nankör kişioğlunun gözünde dünya ekmeğinin yerini tutabilir mi hiç? Hem göksel ekmek için binlerce, on binlerce insan senin peşinden gelse bile, göksel ekmek uğruna dünyasal ekmekten vazgeçebilecek kadar güçlü olmayan milyonlarca, milyarlarca zavallı ne olacak? Yoksa yalnız on binlerce büyük, güçlü insan mı değerlidir senin için? Geri kalan milyonlarca güçsüz ama seni seven insan, büyüklerin, güçlülerin gereci mi olacaktır? Hayır, güçsüzler de değerlidir bizim için. Ahlaksızdırlar, baş kaldırandırlar ama sonunda söz dinler de olacaklar. Bize hayran kalacaklar. Başlarına geçip onları özgürlükten kurtardığımız için bize Tanrı gözüyle bakacaklar. Özgürlük öylesine ağır gelmeye başlayacak onlara sonunda. Ama biz senin yolunda olduğumuzu, senin adına hüküm sürdüğümüzü söyleyeceğiz. Gene kandıracağız onları, çünkü bir daha yanımıza yaklaştırmayacağız seni. Bizlerin acılarımız da bu kandırmada toplanacak, çünkü yalan söylemek zorunda kalacağız. İşte çölde sorulan ilk sorunun anlamı buydu. En değer verdiğin özgürlük uğruna işte bunu reddettin. Öte yandan bu soruda dünyanın büyük bir sırrı da yer almaktaydı. Ekmek sözcüğüne itiraz etmeseydin, insanlığın en büyük sorunlarından birini halletmiş olurdun. Kime tapınmalı sorunudur bu? Kişioğlu için başıboş kalınca hemen tapacak bir şey bulmak telaşından daha acılı bir kaygı yoktur. ama hiç kimsenin kuşku edemeyeceği, büyüklüğüne herkesin bir anda inanacağı, önünde eğileceği bir şey arar kişioğlu. Çünkü bu zavallı yaratıkların asıl dertleri, benim ya da başka birisinin tapınabileceği bir şey bulmak değildir. Herkesin inanacağı, önünde eğileceği, herkesin hep birlikte tapınacağı bir şey bulmak isterler. İşte tapınmadaki bu genellik her insanın, tüm insanlığın yüzyıllardan beri en büyük acısıdır. Hep birlikte tapınmak için birbirlerini öldürmüşlerdir. Kendilerince tanrılar yaratıp birbirlerine şöyle seslenmişlerdir. Tanrılarınızı bırakın, bizim tanrımıza tapının. Yoksa sizi de tanrılarınızı da öldürürüz. Dünyanın sonuna dek böyle olacaktır bu. Yeryüzünde tanrılar kalkınca bile değişmeyecektir durum. Bir şeyi değiştirmez tanrıların kalkması. Putların önünde yere kapanırlar. Kişioğlunun yaratılışındaki bu en önemli özelliği biliyordun sen. Bilmemen olmazdı. Ama insanları sana tapmak zorunda bırakacak gerçek bayrağı, dünyasal ekmek bayrağını özgürlük uğruna, göksel ekmek uğruna kabul etmedin. Öteki yaptıklarına da şöyle bir göz at. Ne yaptıysan hepsi özgürlük uğrunadır. Söylüyorum sana, zavallı kişioğlunun doğuştan sahip olduğu özgürlüğünü bir an önce verebileceği bir varlık aramaktan daha bir acılı kaygısı yoktur. Ama kişioğlunun özgürlüğünü, onun vicdanını kim huzura kavuşturursa o elde edebilir ancak. Ekmek senin için büyük bir fırsattı. Ekmeği verince sana taparlardı. Çünkü ekmekten daha güçlü bir şey yoktur. Ama bu arada senden başka biri de onun vicdanını ele geçirirse, senin ekmeğini bile fırlatır atar o zaman. Vicdanını çelenin peşinden gider. Bu bakımdan haklıydın. Çünkü kişioğlunun varoluş sırrı yalnızca yaşamakta değil, yaşamanın nedenindedir. Kişioğlu niçin yaşadığını kesin olarak bilmeyince, dünya nimetine boğulmuş olsa bile yaşamaktansa bir an önce ölmeyi eyler. Böyledir bu. Ama ne oldu? Kişioğlunun elindeki özgürlüğü alacağına daha çoğunu verdin ona. İyi ile kötüyü seçmekte özgür olmanın kişioğlu için huzurdan hatta ölümden daha istenmeyen bir şey olduğunu unuttun mu yoksa? Kişi olunca vicdan özgürlüğünden güzel ama aynı zamanda da acı bir şey yoktur. İşte böylece kişioğlunun sonsuz huzurunun temelini atacağına olmayacak, bilinmez, belirsiz şeyler aldın ele. İnsan gücünü aşan yolu tuttun. Yani kişioğlunu sevmiyormuş gibi davrandın, hem de kim yaptı bunu? Onların uğruna ölmek için dünyaya gelen sen. Kişioğlunun özgürlüğünü eline alacak yerde çoğalttın bu özgürlüğü. İnsanlığın ruhsal dünyasına sonsuza dek sürecek acılar kattın. Kişioğlunun özgür olmasını istemen, onun sana bağlanarak seni içten severek peşinden gelmesini özlemendi. Eski doğal yasalar yerine yeni bir yasa getirdin. Kişioğlu senin önderliğinde neyin iyi neyin kötü olduğunu özgür olarak kendisi karar verecekti artık. Ama seçme özgürlüğü gibi ürkünç bir yükün altında ezilen kişioğlunun sonunda senin önderliğini hatta gerçeğini de reddedeceğini düşünmedin mi hiç? Gerçeğin sende olmadığını bağırmaya başlayacaklardır sonunda. Çünkü öyle olsa arkanda bunca çözülmemiş sorun bırakıp onları şaşkınlığa, acıya salmazdın diye düşünecekler.